Ayrım 27, sayfa 256. Haldun, üvey babasının annesiyle kavga ederken "Defolsun, istemiyorum, gitsin evimden" sözleri üzerine ani bir kararla valizini kaptığı gibi şehrin yolunu tutmuştu. Bu arada Zühal'in durdurmak isteyişini filan hatırlamıyordu. Şehirden hemen hareket etmek üzere olan bir taksiyle İstanbul'a gelmişti. Vakit ikindiydi. Elinde valiz, koca İstanbul'da yapayalnızdı. Bundan böyle ne yapacaktı? Nereye gidecekti? Okula mı? Hayır. Üvey babasının tek kuruşuna tenezzül etmeyecek, onun ismini bile anmayacaktı. Birden annesini hatırladı. Ne tuhaf. Sabahtan beri o öfkeyle nasıl da düşünememişti. Şimdi de elbette öğrenmişti evi terk ettiğini. Kim bilir ne üzülmüştü, ne üzülmüştü. Ama aldırış etmiyordu. Hayatını kazanıncaya kadar annesini de aramamalıydı. Hayatını kazanıp müstakil bir evi olunca davet ederdi. O zaman gelir, kendisiyle oturursa oturur, oturmaz da sevgili kocasından ayrılmak istemezse ona da karışmazdı. Zaten niçin kavga ettiklerinin de farkında değildi. Yalnız kavganın kendi yüzünden çıktığını kuvvetle hissetmiş, adamın öfkeyle kendini kastederek "Defolsun, istemiyorum, gitsin evimden" deyişi üzerine de çılgına dönmüştü. Ne olursa olsun, kaç vakittir altında ezildiği büyük bir yükten kurtulmuştu ya, zaten annesinin ısrarlı mektupları olmasa sömestr tatilinde de gelmezdi. O adamın suratından bıkmış, usanmıştı. Aklına Servet Bey'in lacivert papyonu geldi. Onlara da gitmeyecekti. Adam insan olarak belki çok iyiydi. İyiydi ama kızından nefret ediyordu. Bir kadın bu kadar alçalmalı, içindeki şeytanın bu kadar esiri olmamalıydı. Hasta mıydı? İsterik mi? Şüphesiz. Belki de çok acınacak bir kadındı. Ona neydi? Hastaların, histeriklerin tedavi yahut tatmini onun vazifesi miydi? Cebinde henüz biraz parası vardı. Akşam olmadan önce herhangi bir otelde bir yatak ayırtmalıydı. Sirkeci'ye geçti. Ucuz otellerden birinde bir yatak ayırtıp valizini bıraktı. Şimdi ne yapmalıydı? Pardesüsünün yakasını kaldırmıştı. Elleri ceplerinde. Önce Gülhane Parkı'na doğru cadde boyunca ağır ağır yürüdü. Sonra durdu. Nereye gidiyordu? Bu kış kıyamette Gülhane Parkı'nda işi neydi? Geri döndü. Hava karardıkça soğuk artıyor gibiydi. Soğuğun arttığına dikkat edince üst üste titredi. Birkaç kadeh şarap atsa mıydı acaba? Soldaki bir şarapçıya girdi. Şaraphane omuz omuzaydı. Kızarmış et kokusu iştahını birdenbire açtı. Ta gerilerde bir kişilik boş bir yer keşfederek gitti. Yüksek bacaklı iskemleye oturdu. Hemen şarap istedi. Sonra ızgara köfte, salata, varsa turşu. Annesi olmasa, yaptığına pişman olmak değil, sevinecek, dünyalar onun olacaktı. Çocukluğundan beri hasretini çektiği yalnız, tek başına hayat başlamıştı. Çocukluk rüyalarını dolduran, fırtınalı gecelerde yorganın altında büzülerek, yumruklarını sıkı sıkı düşündüğü maceralı hayat. Henüz macera falan yoktu ama olabilirdi. Hayatının dümenini macera yönüne çevirirse, fırtınalı bir hayatı pekala da yaşayabilirdi. Şişeyle şarabı, turşusu, salatası, ızgara köftesi geldi. Bardağını geç kalmış gibi kırmızı şarapla doldurup dikti. Meze aldı. Bu meyhane bir hayli modern olmakla beraber şimdi ismini hatırlayamadığı bir romandan aklında kalmış Kırmızı Köpek meyhanesi de benzeyebilirdi. Niçin benzemesin? İnsan istedikten sonra en benzemeyecek şeylerde bile birbirine benzeyen taraflar bulamaz mıydı sanki? İkinci bardağı da içti. Burası pekala da Kırmızı Köpek meyhanesi olabilirdi. Az sonra korsanlar basabilir, müthiş bir kavga başlayabilirdi. Üçüncü, dördüncü, beşinci bardaklar. Gözlerini hafifçe yumdu. Kırmızı şarap çok tatlı bir sarhoşluk vermişti. Kafasından her şey silindi. Şimdi gerçekte de Kırmızı Köpek meyhanesindeydi ve korsanlar da tam zamanında en müdafaasız oldukları, en sarhoş anlarında bastırmışlardı. Ne yapacaklardı? Korsanlar bıçaklarını çekmiş, sürüye dalan kurtlar gibi saldırmışlardı. Reis yenilmişti. Reisin adamları yenilmişlerdi. Henüz yenilip teslim olmayanlarsa şuraya buraya kaçışıyorlardı. Kendisi de onların arasındaydı. Geminin halat yığınları üzerinden atlayarak kameralara inerken reisin iri yeşil gözlü, harikulade kızı Margaret'a rastladı. Gözleri yuvalarından fırlamıştı. Müthiş bir korku içinde boynuna atılmış, "Robert" diyordu. "Kurtar beni Robert." Robert kendisiydi. Genç kızı belinden sımsıkı kucaklayıp kaldırdı. En dibe, kameraların altındaki küçücük odaya indirdi. Bu oda geminin kıymetli hazinesinin bulunduğu odaydı. Reisin tüm serveti buradaydı. Genç kızı yere indirdi. Duvarda asılı duran kılıçlardan en ince, en uzun, en kuvvetlisini aldı. Genç kıza döndü. Burada bekleyeceğiz onları. Korkma. Genç kızın iri yeşil gözleri büyük büyük açılmıştı. Ya buraya da gelirlerse? Dövüşürüz. Ben de mi? Hayır, ben. O kadar insanla nasıl başa çıkarsın? Gururla gülümseyerek, yanımda sen varsın ya. Fakat ne tuhaf. Bu kızın, bu iri yeşil gözler, bu hafifçe esmerten, simsiyah saçları. Ben sizi tanıyorum galiba. İsminiz ne? İsmim mi? Bilmiyor musun? Zuhal. Zuhal mi? Gözlerini açtı. Sahi, deminden beri reisin kızı diye düşündüğü gerçekten de Zuhal'dı. Zuhal. Üvey babasını içerleyip evi terk ederken önüne geçmek, onu yolundan çevirmek istediğini hatırladı. Kızcağız nasıl da itip yürümüştü? Kim bilir, belki de kaba adam diye düşünmüştü. Zuhal iri yeşil gözleriyle kafasına fena takılmıştı. Onu ilk gördüğü anda sarsılmış fakat aldırış etmez görünmüştü. Komşuydular da. Kim bilir, belki de Kamuran budalası hemencecik aşık oluvermiştir. Kabul edemedi. Zuhal gibi bir kızın Kamuran gibi bir aptala tutulmasına imkan yoktu. Dirseklerini masanın mermerine dayamış, başını avuçları arasına almıştı. Kafası elinde olmayarak deminki korsan macerasını yaşıyordu. Ama reisin kızı Zuhal'di artık. Boynu mendilli, korkunç bakışlı korsanlar nihayet bulundukları yere de geliyorlardı. Zuhal sımsıkı sarılmıştı. ''Beni bırakma!'' diyordu. ''Ne olursun onlara bırakma beni!'' Tiril tiril titriyordu. Kabil miydi? Bırakır mıydı hiç? Korsanlarla kucak kucağa bir dövüş başladı. Kılıcını büyük bir fıçının üzerine bırakmıştı. Yumruk yumruğa girişti. Romanda okuduğu gibi müthiş yumruklar atıyor, tek yumrukta birkaçını birden yuvarlıyordu. Bir ara Zuhal kılıcını getirdi. Kızı yedeğine alarak bu sefer kılıçla başladı. Sonunda hafif birkaç yarayla kurtularak korsanları tepeledi. Güverteye çıktıkları zaman Zuhal'in babasının da dahil olduğu bütün tayfaların öldürülmüş olduğunu gördü. Zuhal hıçkırıklar, çığlıklar içinde babasının üstüne atılmış, bayılmıştı. Zorla kaldırıp ayılttı. Genç kız durup durup ağlıyor, hayatta artık hiç kimsesinin kalmadığından bahsediyordu. Temin etti. Bundan sonra sahibin benim. Genç kız, iri yeşil gözlerinde incelenen yaşlarla genç adamın boynuna sarılarak ''Sana taparım!'' diye bağırdı. Şişeye sarıldı. Şarabı bitmişti, şaştı. Yeni bir şişe getirtmek hem fazla hem masraf bakımından ağır kaçacaktı. Zaten az parası vardı. Gerçi sıkışırsa satacak altın yüzüğü, bilek saati, fazla elbiseleri vardı ama bir iş bulup çalışıncaya kadar elindeki parayı dikkatle harcamalıydı. Kafasında hep Zuhal, Zuhal'in iri yeşil gözleri. O da hayatını kendisi kazanıyordu. Bunu annesinden işitmişti. Halbuki istese Nadir Bey'in fabrikasında belki de hiç çalışmadan dünyanın parasını alabilirdi. İstemiyor çalışmayı, hazır yemeye tercih ediyordu. İstanbul bankalarından birinde çalışıyormuş. Hangisinde olduğunu ne diye sormamıştı sanki? Kalktı. Hesap görüp çıktı. Ortalık iyice kararmıştı. Bilek saatine baktı. 9. Henüz erken de. Bahçe kapıdan köprüye kadar yürüdü. Hava bozuyordu. Keskin bir soğuk çıkmıştı, esiyordu. Ama ona vız geliyordu. Şarabın içinde, damarlarında yaktığı alev terletiyordu hatta. Keşke hava daha bozsa, keşke kar yağsaydı. Köprünün tam ortasında durdu. Koyu karanlığın içinde vapurlar makaslama, keskin projektörleriyle gelip gidiyorlardı. Karakay iskelesine indi. Bir vapura atlayıp, daha doğrusu bir vapurun güvertesinde Kadıköy'e kadar gidip gelse miydi? Tam karar verecekken aklına bir fikir geldi. Ne diye Beyoğlu'na çıkmasındı? İskeleden seri adımlarla çıktı. Tünele adeta koşarak geldi. Elleri paltosunun ceplerinde, yakası kalkıktı. İstiklal Caddesi'nin sol kaldırımında Galatasaray'a doğru yürüdü. Gözüne banka levhaları iliştikçe Zuhal'in bunlardan acaba hangisinde çalıştığını düşünüyordu. Tam istediği gibi bir kızdı. Fizik olarak tam istediği ama huy itibarıyla nasıldı? Üzerinde bıraktığı ilk etki olumluydu. O gözler, o ten, o yüzün sahibi asla fena huylu olamazdı. Ne iyi, artık kendisi de onun gibi çalışacak, hiç kimseye muhtaç olmayacaktı. Galatasaray Postanesi'nin önünden geçti. Birden kuvvetli bir dirsek yiyerek sarsıldı. Döndü. Uzun boylu, beyaza yakın sarı saçlı, küstah bakışlı, sarhoş bir kadın. Henüz 25 yahut 28'lik. Durmuş, sert görünmeye çalışarak meydan okurcasına bakıyordu. ''Aptal aptal bakacağına pardon desene!'' dedi. Haldun kendini toplamaya çalıştı. O çarpmamıştı ki. ''Sizin pardon demeniz lazım sanıyorum. Çünkü bana çarpan sizsiniz. Seni şimdi polise şikayet edersem ne olur? Ne mi olur?'' Derhal bir kalabalık birikivermişti. Sarhoş kadını tanıyanlar işi anlamışlardı. Haldun'u bir kenara çekerek uyma dediler. Ona bitirim muallâ derler. Yakışıklı genç meraklısıdır. Seni parlak gördü, gözüne kestirdi, çamur oluyor. Haldun yoluna devam etti. Taksim'de tekrar önüne çıktı. Bu sefer son derece tatlıydı. Yanına güzellikle yaklaştı. Çarparsam polise veririm ha, dedi. Haldun pek de öyle ağzı süt kokmadığını anlatmak isteyerek ver teklifinde bulundu. Yan yana yürüyorlardı. Demek polisten korkmuyorsun. Niçin korkacakmışım? Suçum yok ki. Peki ama şimdi bir çığlık atar, bana sataştı diye hakkında davacı olursam ya? Olursan gideriz karakola. Zabıt tutar, mahkemeye verirler seni. Son ölüm değil ya. Bitirin muhalla, aferin diye koluna girdi. Cesurmuşsun. Ben de seni ne sanmıştın? Hanım evladı. Haldun sordu. Beni nereden tanıyorsun? Bir zamanlar şoför Fikret tanıtmıştı. Sömestr tatilinden çok önce. Muhalla Fikret'in arabasıyla dolaşırken yolda Fikret Haldun'la Sedat'ı görmüş. Şu ineği görüyor musun? Demişti. Benim handanı asılıyor. Karı yüz vermiyor bereket. Yoksa namussuzum şişleyi verirdim. Muhalla bunlardan bahsetmeye uygun bulmadı. Delikanlı ürker, tuzağa düşürüldüğünü sanır, kaçabilirdi. Ona neydi şoför Fikret'ten? Filiç gibi, toy mu toy bir delikanlıydı. Gününü gün etmeye bakardı o. Haldun, beni nereden tanıyorsun sorusuna, güzelliğin tanımam için kâfi sebep değil mi, dedi. Haldun kıpkırmızı kesildi. Muhalla eğildi, yüzüne baktı. Aman yarabbi, nasıl da kızarmıştı. Yoğurt gibi kızardım be. Gene cevap olamayınca kolundan çekti. Gel karşıya geçelim. Haldun durakladı. Niçin? Ne var karşıda? Genç kadın erkek gibi sövdü. Ananın var. Haldun çekilen tarafa gitmek zorunda kaldı. Ne çıkardı yani? Pek pek evine götürecek yahut bir lokantada içirmek isteyecekti. Zaten doyamamıştı şaraba. Nasıl olsa içindeki şeytana yenilip kendi parasıyla içecekti. Fakat muhalla lokantaya filan değil, köşe içindeki barlardan birine çekti. Haldun ürküntüyle durdu. Bara mı gideceğiz? Evet, ne var? Oraya yetecek param yok, diyemedi. Zaten cevap vermesine de vakit kalmamış, genç kadının sürüklediği tarafa çekilip gitmişti. Saat gecenin 10'una geliyordu. Kapıda bar sahibi genç kadına çıkıştı. Neredesin be muhalla? Genç kadın dikildi. Ona da anasının bilmem neresinde olduğunu söyleyip yürüdü. Haldun'u küçük localardan birine oturttuktan sonra ben şimdi soyunur gelirim dedi. Çıktı. Az sonra locaya gelen siyahlar giymiş garson ne içeceğini filan sormadı. Göz kırparak turnayı gözünden vurmuşsun dedi. Muhalla abla eli açık karıdır. Nasıl tavladın? Haldun güldü. Ben onu değil o beni tavladı. Sahi mi? Yaşadın öyleyse. Niçin? Birini sevdi mi o? Tamam. Yemez yedirir, giymez giderir. Bu bağın en havarda kızıdır. Masaya yeni örtü, yeni takımlar gelmişti. Arkasından şarap, bira, mezeler. Masa çeyrek saat içinde donanmıştı. Muhalla fazla dekolte, kavun içi bir tuvalet giymişti. Dik göğüsleri tuvaletten taşmış, ta göbeğe yakın yere kadar görünüyordu. Bir iskemle çekip Haldun'un yanına oturdu. Her şeyden önce şunu bilmeni isterim. Benim misafirimsin. İstediğin gibi yiyip içeceksin. Para düşünme. Haldun'un dehşetli ağrına gitti. Gitti ama ne yapılabilirdi? Hayır, illaki masrafı ben ödeyeceğim diye tutturursa buradan namusuyla çıkacak kadar parası yoktu. Yüzük yahut bilek saatini de satamazdı. Hem şu sıra çok da fena tesir ederdi. Çaresiz, bir şartlı dedi. Ne şartın? Ben de seni davet edeceğim bir gün. Muhalla bir kahkaha attı. Beni, neyle, ne demek neyle? Ayol sen bir mektep çocuğusun. Beni nasıl ağırlarsın? Haldun şaşırdı. Beni nereden tanıyorsun? Genç kadın Fikret'ten işittiklerini anlattı. Fikret'i tanıyor musun? Haldun ilk defa işitiyordu. Yo dedi. Tanımıyor musun? Tanımıyorum. Nasıl olur? Sevgilisiyle düşüp kalkıyormuşsun. Nasıl tanımazsın? Haldun birdenbire siz beni başkasına benzetiyorsunuz galiba. Ben ne şoför Fikret'i tanırım ne de sevgilisinden haberim var. Ayol sen Handan isimli bir kadını tanımıyor musun? Haldun birdenbire her şeyi kavrar gibi oldu. Evet. Düşüp kalkmıyor musun? Hayır. Tuhaf şey. Seni görüp tanıyan bir kadının senin cazibenden kurtulabilmesine imkan var mı? Bilemem. Ben mesela öyle her erkeğe kolay kolay pabuç bırakmam. Öyle olduğu halde. Şu şoför Fikret'ten bahsetsene biraz. Muhalla kadehlere şarap doldurdu. Kaldırıp tokuşturdular. Sonra ona şoför Fikret'i anlattı. Haldun'un gözleri dört açılmış, tepesi atmıştı. Demek hiç tanımadığı bir insan, hiç haberi olmadan diş biliyor, vurup öldürmekten bahsederek övünüyordu. Bardağını doldurup bir nefeste dikti. Muhalla sinirlendiğini anlamıştı. ''Korkacak bir şey yok canım.'' dedi. ''Her gece uğrardı buraya. Şu son bir iki gündür uğramıyor. Belki de düşer bu gece. Düşerse...'' Haldun sertçe başını kaldırdı. ''Ne olacak? Meseleyi anlar yatıştırırım.'' Haldun boğulacak kadar hırslandı. ''Hayır.'' dedi. ''Sen hiç karışma.'' ''Yahut evet, sevgilisiyle yatıp kalktığımı, onu alıp memleketime götürdüğümü söyle. Söylemezsen dünyanın en adi kadınısın.'' Muhalla breh breh dedi. ''Niçin kızıyorsun? Sen değil, o inek kızsın. Sana ne? Sana göre hava hoş.'' Haldun geç vakte kadar üst üste içerek tam oldu. Artık şoför Fikret'ten başka hiçbir şey düşünmüyordu. Onunla karşılaşmak, hesaplaşmak kararındaydı. Saat 1'e doğru kalktı. ''Muhalla, ne o?'' dedi. ''Hayrola?'' ''Gidiyorum.'' ''Nereye?'' ''Otele.'' ''Hangi otele?'' ''Sirkeci'de bir otelde kalıyorum da.'' Bileğinden tutup oturttu. ''Bu gece benim misafirimsin. Benim pansiyonumda kalacağız.'' ''Otel? Otel ne olacak? Sen yoksun diye uçmaz herhalde. Yoksa orada hazinelerim mi var?'' Haldun hala sinirli. ''Yok canım.'' dedi. Ayrım sonu. Sayfa 265.